Kayıp Gül, Serdar Özkan, 8. Ayrım. O isimlerin arasından büyük olasılıkla kızlardan birini seçecek, sohbet için eve çağıracak, çok geçmeden lafı asıl konuya getirip, ressamın çekip gitmesinin mantığını anlatan birkaç senaryo dinleyecekti ondan. Sonunda ressam tarafından beğenilmediğine dair zihnine üşüşen düşüncelerin yersiz olduğuna ikna edilecek ve böylece tanrıça imajının sarsılmasına izin vermemiş olacaktı. Mary böyle yapmazdı herhalde diye düşündü Diana. Telefon defterini sehpanın üstüne attı. Mary ile yarıştığından değil. İçinden kimseyi aramak gelmiyordu ama başka bir telefon numarası çevirdi. Otelin turizm ofisinin numarasını. ''Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?'' dedi telefondaki ses. ''Merhaba Christy, ben Diana. Senden bir ricam var. Hafızam beni yanıltmıyorsa Topkapı Sarayı İstanbul'da olmalıydı. Bu bilgiyi onaylatıp bana bu cuma için uçakta bir yer ayırtır mısın? Dönüş açık olsun. Yanlış duymadım değil mi Bayan Stewart, cuma dediniz?'' ''Evet, öyle dedim. Peki ya pazar günkü mezuniyet töreniniz ertelendi mi?'' ''Hayır, ama bir an önce gitmem lazım.'' ''Bir sorun yok değil mi Bayan Stewart?'' ''Merak etme Christine, her şey yolunda.'' İkinci Bölüm 22. Pilot uçağın iniş için alçalmaya başladığını anons ederken uçuş boyunca birkaç kez okuduğu üçüncü mektup hala Diana'nın elindeydi. Üçüncü mektup: Bir Gülde Yok Oluş. 1 Mart. Sevgili annem, bundan yaklaşık bir yıl önce yemeden içmeden kesildiğim bir döneme girmiştim. Eskiden yaptığım şeylerden artık tad almıyor, odamdan dışarı pek çıkmıyor, genelde vaktimi daha önce hiç almadığım kokular vermeye başlayan güllerimle geçiriyordum. Seyahatten dönünce yetiştirmeye başladığım güller zamanla odamın dört bir yanını doldurmuştu. Güllerini satmaya kıyamayan bir çiçekçi gibi hissediyordum kendimi. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Güllerin nefes alıp verişlerini duymaya başladım ve bu durum günlerce devam etti. Bazen de onlardan bana hafif bir rüzgar esiyor, saçlarımın arasına dalıp gidiyor ve sanki geçmişin tüm izlerini başımdan dışarı süpürüyordu. Bir gece bu esinti iyice arttı. Gece boyunca daha da şiddetlendi ve gün ağrırken duruldu. Ardından her yanı kör edici bir ışık kaplayıverdi. Her yer ışıktı ama ben hiçbir şey göremiyordum. Odayı sağırlık hissi veren bir sessizlik kapsamıştı. Bir süre öylece devam eden bu sessizlik sonunda başucumdaki pembe gülün bana seslenişiyle bozuldu. Ama ses sanki ondan değil de benden çıkıyordu, içimden. Ses giderek yükseldi, yükseldi ta ki o sesten başka hiçbir şey duyamaz, hiçbir yer göremez, hiçbir şey koklayamaz oldum. Sadece gülümün sesini görüyor, sadece gülümün sesini kokluyor, sadece gülümün sesine dokunuyordum. Kendimden korkmuştum. Hayır, bu imkansızdı. Nasıl korkabilirdim ki? Ben orada yoktum, gül vardı sadece, gülün sesi vardı. İkimiz o sesle konuştuk. Selam Mary, Tanrım inanamıyorum, gülümün sesini duyabildiğime inanamıyorum. Yanılıyorsun, inandığın için duyabildin. Olağanüstü bir şey bu. Olağanüstü, olağanüstü olanlar için olağandır. Böyle bir övgüye layık görmüyorum kendimi. Bu yüzden layıksın zaten. Bir gülün sesini duyduğuma göre şimdi annemin sesini de duyabilir miyim? Annen sana her şeyle sesleniyor ama sen bunun farkını ancak Sokrat'ı dinledikten sonra varacak ve annenin sesini duyabileceksin. Sokrat'ı nerede bulabilirim? Sen onu bulamazsın, o seni bulur. Ne zaman? Zamanı gelince. Bunlar Pembe Gül'den duyduğum ilk ve son sözler oldu. İşte o gün bugündür tilkinin, küçük prensin gelip onu evcilleştirmesini beklediği gibi ben de Sokrat'ın gelişini bekliyorum. Çünkü adresin şu anda önümde duruyor olmasına rağmen yine de Sokrat'ı görüp dinlemeden senin sesini duyamayacağım biliyorum anneciğim. Ama merak etme, Sokrat'ın beni bulacağından hiç şüphem yok. Gülüm böyle söyledi çünkü. Kim bilir, belki Sokrat ile San Francisco'da karşılaşacağım. Oraya vardığımda sana son bir mektup daha yazabilmek ümidiyle. Mary. 23. Havaalanında yarım saate yakın herkesinkinden sonra gelen çantasını beklemiş, taksi sırasını iki kez arkasından hücum edenlere kaptırmış, konuşkan şoförün bilmediği bir dilde yaptığı sohbeti dinlemek zorunda kalmıştı. Ama en kötüsü Sultanahmet'te her gördüğü otele dalıp olmayan arka bahçelerini aradıktan sonra yanaklarından süzülen gözyaşlarını çevredekilerden gizleyememişti. Eğer Zeynep Hanım'ı bulabilmiş olsaydı bunların hiçbirini dert etmeyecekti. Ayasofya'nın üst katında kuytu bir köşeye çekilip kapanış saatine kadar duvarlara bakarak ağladı. Hırpalanmış, çatlamış duvarlar sanki milyonlarca insanın manevi hatırasını ayakta tutmak için zamana karşı onurlu bir savaş veriyordu. Böyle bir amaç uğruna direnmeye değerdi belki. Peki ya Mary'i bulacağım diye kendini tüketmeye değer miydi? Müze yetkililerin yaptığı üçüncü kapanıyor uyarısından sonra Ayasofya'dan çıkıp Topkapı Sarayı'na doğru amaçsızca yürümeye başladı. Sarayın önündeki tarihi çeşmenin yanına vardığında çömelerek yere oturdu. Buranın da kapanacak hali yoktu ya. Bir sonraki gün için uçakta yer bulup bulamayacağını düşünürken aniden tepesinde bir ses duydu. Yorucu bir gündü ha? Başını kaldırdığında sesin sahibinin sanki ilk kez sokakta yere oturan birini görmüş gibi ona biraz ilgiyle, biraz da küçümsemeyle bakan, orta yaşlarda bir turist kadın olduğunu gördü. Hiç sormayın, bütün gün girip çıkmadığım otel kalmadı, biraz da sokağın tadını çıkarayım dedim. Evet, sezon başladı ya, biz de yer bulmakta epey zorlandık. Turist kadın sarayın arkasına doğru kıvrılan yolu işaret ederek, aslında diye ekledi, şu taraftaki köşklerde kalmak istiyorduk ama yer yokmuş. Ne yapalım, biz de Four Seasons'da karar kıldık böylece. Diana ayağı fırlayarak işaret edilen tarafa doğru yürümeye başladı. Şu köşklere bir de ben bakayım. Size Four Seasons'da iyi eğlenceler. 24. Karşısında iki ahşap köşk duruyordu. Şampanya rengine boyalı köşk daha büyüktü. Dıştan görebildiği kadarıyla nezih bir yere benziyordu. Girişi ön taraftaki bahçedendi. Diğer köşk ise pastel yeşile boyanmıştı. Girişi hemen sokağın üstünde olduğundan arkasında bir bahçesi var mıydı yok muydu anlayamadı. Kendini bir an önce birinin kapısından içeri atmak istiyor ama Zeynep Hanım'ı gözünde canlandıramadığı için bu iki köşkten hangisinin onun olabileceği konusunda tahmin dahi yürütemiyordu. Eğer bunlardan biri onunsa tabii içinden önce büyük köşke bakmak geldi. Kapısına doğru ilerlerken ön bahçeyi dikkatle süzdü. Sarı, pembe, mor, kırmızı, turuncu, çeşit çeşit çiçek bulunmasına rağmen tek bir gül bile göremedi, geri döndü. Dar bir kapıdan geçerek küçük zannettiği ikinci köşke girdi. Resepsiyondaki görevli telefonla konuşuyordu. Tam 17 dakika onun görüşmesinin bitmesini bekledi. Ondan ümidini kesince önündeki ilk personeli durdurarak ağzından tane tane çıkarmaya özen gösterdiği sözcüklerle sordu. Zeynep Hanım burada mı acaba? Yarım saat önce çıktı efendim. Bir saate kadar döneceğini söylemişti. Nasıl yani? Zeynep Hanım mı? Zeynep Hanım mı söyledi bunu? Diana'nın dediklerinden bir anlam çıkarmaya çalışan personel bunu başaramayınca ona sadece boş boş bakmakla yetindi. Tabii tabii Zeynep Hanım söylemiştir bunları. Başka kim söyleyecek dedi Diana ve kendisine daha garip bakmaya başlayan personelin yanından kaçıp gitmesine fırsat vermeden ekledi. Şey, Zeynep Hanım dönünce onu görmek isteyen biri olduğunu söyleyebilir misiniz ona? Tabii hanımefendi buyurun çayhanede bekleyin isterseniz. Bu kadar kolay olacağını ummamıştım doğrusu diye düşündü Diana. Ona bütün gün kabus yaşatan yazgısı bir anda onun tarafına geçmişti sanki. 25. Çayhane denilen yer, dört ayrı oturma grubundan oluşan otantik tarzda döşenmiş bol ışıklı bir odaydı. Girişte bekleyen altın sırmalı bordo yelek giymiş garsonun dışında ortalıkta kimse görünmüyordu. Koyu renk parke zemine, kremit, hardal ve mavinin tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı sade desenli kilimler seriliydi. Duvarlara eski İstanbul resimleri asılmıştı. Haliç'te dolaşan kürekli tekneler, minarelerini göğe eriştirmek için birbiriyle yarışan camiler, Boğaziçi kıyısınca uzanan dar pencereli ahşap evler. Az sonra duyduğu ayak sesleri Diana'yı daldığı İstanbul manzaralarından çekip aldı. Çayhaneye giren, yer yer kırlaşmış saçlarını, başının arkasında topuz yapmış, yaşını saklayan pürüzsüz cildi ve insanın içine işleyen iri koyu mavi gözleri olan, ince yüzlü bir kadındı. Ayak bileklerine kadar uzanan krem rengi keten elbisesiyle son derece asil bir görünümü vardı. Onunla göz göze geldiğinde Zeynep Hanım çoktan kollarını iki yana açmış, kendisine doğru koşar adımlarla yaklaşmaktaydı. ''Aman Tanrım, gözlerime inanamıyorum. Mary, sensin. Ne kadar da güzel bir kız olmuşsun sen öyle.'' Zeynep Hanım ona o kadar içten sarılmıştı ki Diana bir an annesini anımsadı. Ona sarılırken de ilk geri çekilen tarafın annesi olmayacağı hissine kapılırdı hep. ''Dur sana şöyle bir bakayım.'' dedi Zeynep Hanım, Diana'nın yüzünü avuçlarının arasına alırken. ''Affedersiniz, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama ne yazık ki ben Mary değilim. İsmim Diana.'' Zeynep Hanım gülümsedi. ''Merim, seni hiç unutur muyum? Üzgünüm, onun ikiziyim.'' Zeynep Hanım ona şüpheyle baktı. ''Mary tatlım, senin ikizin yoktu ki.'' ''Lütfen bu konuda bana güvenebilirsiniz. Doğrusunu isterseniz ben de buraya Mary'yi size sormaya gelmiştim.'' ''Ne yani, geçen gün haftaya yanınıza geliyorum diye beni arayan sen değil miydin?'' ''Ne dediniz? Mary sizi mi aradı? Buraya geleceğini mi söyledi? Nerede şimdi o?'' Zeynep Hanım Diana'nın heyecanını frenlemek istercesine ona koltuklardan birini işaret etti. Kendi de karşısındakine oturdu. ''Sen Mary olmadığından eminsin değil mi?'' ''Bundan şüpheniz olmasın lütfen. Mary'nin nerede olduğunu ve ne gün geleceğini söyleyin bana.'' ''Sana inanıyorum kızım ama lütfen Mary ne zaman burada olur?'' ''Tam ne gün geleceğini söylemedi ama 3-4 güne kadar burada olur herhalde. Nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Onunla görüşmeyeli seneler oldu. Peki ya siz? Siz görüşmüyor musunuz?'' ''Uzun hikaye ama dinlemek isterseniz ben bunu sizinle paylaşmak için buradayım.'' ''Tabii ki dinlemek isterim. Ama önce bana ne içmek istediğini söyle. Bu arada aç mısın? İstediğini söyleyebilirsin. Ben taze naneli yeşil çay içiyorum. Tavsiye ederim.'' ''Teşekkür ederim. Bir espresso yeterli benim için.'' ''Espresso da var gerçi ama şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesine ne dersin? 3 seçeneğim var. Sade, orta, şekerli.'' ''Neden olmasın? Sade lütfen.'' Konuşulanları duyan garson servis için odadan ayrıldı. 26. Garson elinde gümüş bir tepsiyle dönene kadar Diana Zeynep Hanım'a başından geçenleri anlatmayı bitirmişti. ''Gerçekten üzüldüm Diana,'' dedi Zeynep Hanım, elini onun elinin üzerine koyarak. ''Ama Mary için endişelenme. Benim tanıdığım Mary asla kendine zarar verecek bir kız değildir.'' ''Peki sen nasılsın kızım? Anladığım kadarıyla hayli zor bir dönem geçirmişsin.'' ''Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bunu başarabilmem için de mutlaka Mary'yi bulmam lazım. Yardımınıza ihtiyacım var. Eğer o bir daha ararsa lütfen buraya gelene kadar ona benden bahsetmeyin, olur mu? Ama telefonunu ve yerini öğrenebilirseniz sevinirim.'' ''Tabii Diana, ararsa elimden geleni yaparım. Onunla karşılaşacak olmana sevindim. Olağanüstü biri o. Bunca senedir ayrı kalmanız çok acı.'' Zeynep Hanım gümüş çaydanlığa uzanarak dizinin üstünde tuttuğu kristal bardağı doldurdu. Diana'nın kahvesinin bitip bitmediğini kontrol ettikten sonra meraksız bir ses tonuyla sordu. ''Mary mektuplarında benden ne şekilde bahsediyor?'' Soruyu duyar duymaz kendini bir garip hissetti Diana. Zeynep Hanım'la karşılaştığı ilk andan beri Mary'nin geleceğini öğrenmenin verdiği telaşla Zeynep Hanım'ın nasıl biri olduğu aklından tamamen çıkmıştı. Doğru ya, güllerle konuşmayı öğreten biriydi o. Zeynep Hanım'ı bir kez daha baştan aşağı süzdü, gözlerinin içi gülen, yüzünde sükunet verici bir yumuşaklık taşıyan, hal ve tavırlarıyla gayet aklı başında görünen, kusursuz İngilizcesiyle karşısında tam bir hanımefendi duruyordu. Büyük olasılıkla Mary'nin anlattıklarını öğrenince önce gülüp geçecek, sonra da Mary'nin neden böyle şeylerden bahsettiği konusunda onu aydınlatacaktı. ''Biliyorum, size çok garip gelecek ama Mary bir mektubunda sizin ona gülleri duyabilmeyi öğrettiğinizden bahsetmiş.'' Umduğunun aksine Zeynep Hanım'ın yüzünde şaşırdığına dair en ufak bir belirti yoktu. Onun bir an evvel bir şeyler söylemesini istiyordu Diana. Gülleri duymanın Mary ile oynadıkları bir evcilik oyunundan ibaret olduğunu söyleyebilirdi mesela. Ya da mektupta bahsedilenleri Mary'nin hayal gücünü zenginliğine yorabilirdi. Böyle bir açıklama bekliyordu. Çünkü gülleri duyma öğretmenliği yaptığını inkar etmeyen birinin yanında kendini hiç de rahat hissetmeyecekti. Bakışlarını salıverilme ümidiyle hakimin dudaklarına bakan bir zanlı gibi Zeynep Hanım'ın mimiklerine odaklandı. Demek öyle söylüyor Mary. İnanılmaz değil mi? Ne diyeceğini bilemedi Diana. Başta dilinin ucuna evet inanılacak şey değil demek geldiyse de son anda Zeynep Hanım'ın ağzını aramak için şöyle demeye karar verdi. Aslında gerçek dediğimiz şeyler de inanılmaz değil midir zaten? Ayaklarımızın altında olduğu yerde durup duran dünyanın esasında bir uçağın süratinden onlarca kat daha hızlı dönmesi örneğin. Belki siz Mary'e gülleri duymayı öğretmemiş olabilirsiniz. Ama hiçbir şey imkansız değil bence. Zeynep Hanım bir yorum yapmadı. Ondan bir tepki gelmeyeceğini gören Diana sonunda dayanamayarak sordu. Söyleyin lütfen, Mary'e gerçekten gülleri duymayı öğrettiniz mi? Zeynep Hanım çayından bir yudum aldı. Mary gelene kadar misafirim ol Diana. Otelimizde gülleri duymayanlara da hizmet veriyoruz biz. Ayrıca eminim ki bütün personel Mary'nin ikizini ağırlamaktan büyük şeref duyacaktır. Zeynep Hanım bu şekilde davranarak Mary'nin onurunu mu korumaya çalışıyor acaba diye düşündü Diana. Yoksa gizemli görünmeye çalışan biriyle mi karşı karşıyaydı? Ya da bambaşka bir sebebi mi vardı bu tavrının? Teşekkür ederim. Misafir olma teklifinizi kabul edemem. Ama eğer yeriniz varsa Mary gelene kadar müşteriniz olabilirim. Ne yazık ki otel dolu. Burada kalmak istiyorsan tek seçeneğin misafirimiz olmak. Zeynep Hanım sözünü bitirdikten sonra garsona döndü ve Türkçe bir şeyler söyledi. Diana hayli yorgun görünüyorsun. İstersen seni hemen odana çıkarsınlar. Bir şeye ihtiyacın olursa danışmaya söylemen yeterli. Biz de Mary gelince tekrar görüşürüz nasıl olsa. Zeynep Hanım'ın kendisine nazik davranmasına rağmen karşısında oturan Mary olmamasından duyduğu hayal kırıklığını gizleyemediğini düşündü Diana. Bir an içinden üzgünüm ama odanızı da Mary'e borçlu olduğum konukseverliğinizi de istemiyorum diyerek çekip gitmek geldi. Ama yapmadı, başını eğerek onun teklifini kabul ettiğini belirtti. 27. Geceyi deliksiz bir uykuyla geçiren Diana sabah erkenden kalkarak kahvaltı salonuna indi. İçeri girer girmez Zeynep Hanım'ın kapıya yakın masalardan birinde tek başına oturduğunu gördü. Yapmak üzere olduğu şey için derin bir nefes aldı. Bunun ne Mary'nin gördüğü hayallere inandığı ne de gizemli görünmekten hoşlandığını düşündüğü bir kadını sevindirmek için yapacaktı. Tek amacı Mary'nin nasıl bu hale geldiğini anlayabilmekti. Affedersiniz, rahatsız etmiyorum umarım. Hayır etmiyorsun kızım ama birazdan kalkmak üzereydim. Derin bir nefes alan Diana kararlı bir sesle Mary'e öğrettiğiniz şeyi bana da öğretmenizi istiyorum dedi. Zeynep Hanım hiçbir şey söylemeden onun gözlerinin içine baktı bir süre. Sanki gözleriyle onun gözlerinden içeriye süzülüyor, içinde dolaşıyor, tüm duygu ve düşüncelerini okuduktan sonra onu tekrar kendisiyle baş başa bırakıyordu. Oturmaz mısın Diana? Bu kabul ettiğiniz anlamına mı geliyor? Neyi kabul ediyor muyum? Besbelli anlamazlıktan geliyor dedi Diana içinden. Belki de sırf daha esrarengiz görünmek için. Onu kendi oyunuyla yenmeliydi. Bana da gülleri duymayı öğretmenizi istiyorum. Tıpkı Mary'e öğrettiğiniz gibi. Niçin istiyorsun bunu Diana? Mary'i bu kadar etkilediğine göre müthiş bir deneyim olsa gerek. Zeynep Hanım'ın yüzündeki yumuşak, her an gülümsemeye meyilli ifade kayboldu. Peki bu karşılığında vermeni isteyeceğim şeye değer mi sence? Nedir benden istediğiniz? Canın. 8. ayrımın sonu sayfa 114, devamı 9. ayrımda.